26 Nisan Cuma sabahından herkese günaydın sevgili dinleyenler. Mikrofonda her cuma olduğu gibi ben İpek. Bu hafta benim için çok hızlı geçti sevgili dinleyenler. Sanırım hafta sonunu iple çektiğim için ona tutunarak hızlıca günlerimi yaşadım bilmiyorum ama umarım sizin için de öyledir. Tabii havalar ısındıkça da benim enerjim daha da artıyor. Bu da hayatıma yansıyor. Şimdiden sizlere de harika, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Dilerseniz gündeme geçelim. Bugünün bülteni Metro Türkiye ile birlikte ulaşıyor. Metro Türkiye ürünleri sadece mutfaklarınızda değil, evinize ve işletmenize keyif ve konfor getiriyor. Gıda ve gıda dışı olmak üzere 25 bine varan çeşitli ürün sunan Metro ile her yer yazı hazır. Yaz hazırlıkları için ayrıntılar bültende. Türkiye'den haberlerle başlıyoruz. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2018'de meydana gelen ve 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin de yaralandığı tren kazası ile ilgili davada karar açıklandı. Davada 4 sanığa bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan, 5 sanığa taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan hapis cezası verildi. 4 sanıksa beraat etti. Danıştay Genel Kurulu'nda dün başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut başkan Zeki Yiğit, 62 oyla yeniden 4 yıllığına Danıştay Başkanı seçildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyeleri, Gezi davasında çıkan kararların ardından başlayan adalet nöbetinin ikinci senesi nedeniyle İzmir'de açıklama yaptı. Çarşamba günü yapılan açıklamada, Tayfun Kahraman, Can Atalay'la Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiği belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla farklı ülkelerin Ankara'daki büyükelçilerine ve misyon temsilcilerine resepsiyon düzenledi. Yavaş, resepsiyondaki konuşmasında "Türkiye'nin AB üyeliği bizim de temel hedefimiz arasında yer almaktadır. Ne yazık ki AB'nin Türkiye'ye yönelik adımları geleceğe dair net bir yol göstermiyor. Diğer yandan 18 Mart 2016'daki Türkiye-Avrupa Birliği zirvesinde alınan kararlar Türkiye'nin üzerindeki sığınmacı yükünü iyice artırdı ve kontrol edilemeyen bir göç akışına yol açtı. Milletimiz bir mülteci tampon bölgesi ve işlevini reddetmektedir," dedi. Uluslararası Af Örgütü'nün ABD Şubesi İcra Direktörü Paul O'Brien, örgütün 2023 raporunu paylaştı. Raporda ABD gibi güçlü aktörlerin 2023'te insanlığa ait ortak ve evrensel ilkeleri ortadan kaldırdığını ve böylece kötülükleri önlemeye yönelik küresel kabiliyeti yok ettiği vurgulandı. Geçen yıl 155 ülkede insan hakları alanında kaydedilen gelişmelerin özetlendiği raporda, evrensel özgürlüklerin dünya genelinde saldırı altında olduğu, devletler ve silahlı grupların savaş kurallarını çiğneyip esnettiği, bazı müdahalelerin merkezinde de ırkçılığın yer aldığına dikkat çekildi. Küresel düzeyde 4 soruna odaklanan raporda bu sorunlar şöyle sıralandı. Silahlı çatışmalarda sivillerin gözden çıkarılabilir gibi görülmesi, toplumsal cinsiyet adaletinde gerilemenin hızlanması, ekonomik krizler, iklim değişikliği ve çevre tahribatının ötekileştirilen topluluklar üzerinde orantısız etkileri, üretken yapay zeka dahil yeni ve mevcut teknolojilerin meydana getirdiği tehditler. Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde ise gazetecilere gözaltı ve tutuklamalar eleştirilirken barışçıl toplanma hakkının engellendiği ifade edildi. Yazının devamına bültenden ulaşabilirsiniz. Dünyadan haberlere geçelim şimdi. Hamas'ın siyasi büro üyesi Halil El-Hayye, 1967 sınırları içinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması karşılığında silah bırakarak siyasi bir partiye dönüşmeye ve 5 yıl ya da daha uzun süreliğine bir ateşkese hazır olduklarını açıkladı. Almanya, İsrail'in Hamas'la bağlantılı olmakla suçladığı, BM'ye bağlı Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına yardım ödemelerini yeniden başlatma kararı aldı. ABD'li yetkililer, Ukrayna'nın ABD'nin gizlice verdiği uzun menzilli füzeleri Rus güçlerine karşı kullandığını doğruladı. Silahların, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen ay onayladığı $300 milyon yardım paketinin bir parçası olduğu ve bu ay Ukrayna'ya gönderildiklerini belirtildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eşi Begoña Gomez'in yolsuzlukla suçlanmasının ardından sosyal medya üzerinden bir duyuru yaptı. Sanchez, eşine yönelik iddiaları yalanlarken görevine istifa edip etmeyeceğini pazartesi günü açıklayacağını, o vakte kadar tüm programını iptal ettiğini açıkladı. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephede bir tıkanıklık yaşandığını ve barış görüşmeleri için gerekli koşulların olgunlaştığını belirterek, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan tahıl anlaşmasının iyi bir başlangıç noktası olabileceğini belirtti. İsrail medyası, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin İsrail lideri Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılması olasılığını değerlendirdiğini yazdı. Haberde, İsrail'de üst düzey yetkililerin edindiği bilgilere göre, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın Netanyahu, Gallant ve Halevi hakkında tutuklama emri çıkarma ihtimali var ifadeleri yer aldı. Haberin devamı bültende sizi bekliyor. Ekonomi ve finans haberleri var sırada. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB, Nisan ayı para politikası kurulu toplantısında politika faizini beklentiler dahilinde sabit bırakarak %50,0 seviyesinde tuttu. Kararın ardından yayımlanan duyuru metninde enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş görülene kadar para politikası duruşunun sıkı tutulacağı vurgulanarak, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumundaysa para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır ifadelerine yer verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan yeni zorunlu karşılık adımına göre, TL cinsinden mevduatlar için tutulan zorunlu karşılıklara, TL'ye geçiş oranı seviyesine göre ödenecek faiz oranı tavanı politika faizinin %80'ine, kur korumalı mevduatlar için tutulan zorunlu karşılıklara ödenecek faiz oranı tavanı ise politika faizinin %60'ına yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonunun Şubat ayında 2023 yılının sonuna kıyasla 27,5 milyar dolar artışla 314,2 milyar dolara yükseldiğini duyurdu. Söz konusu dönemde Türkiye'nin yurt dışı varlıkları %2,4 oranında azalışla 320,2 milyar dolara gerilerken, yurt dışı yükümlülükleri ise %3,2 artışla 634,4 milyar dolara yükseldi. ABD ekonomisi 2024 yılının birinci çeyreğinde yıllık bazda %1,6 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti. Söz konusu dönemde ülkede tüketim harcamaları, sabit yatırımlar ve hükümet harcamaları büyüme oranının artış yönünde etkilerken, özel stok yatırımları ise azalış yönünde etkiledi. ABD doları Japon yeni paritesi gün içinde 155,37 seviyesine kadar yükselerek 34 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yendeki değer kaybı uzun zamandır dile getirilen müdahale beklentilerini ateşledi. Sırada son olarak iş dünyası ve teknoloji haberleri var. Belçika Federal Parlamentosu'nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Els van Hoff, 2021'de Çin ajanlarının bilgisayarını hacklediğini, Mart ayında öğrendiğini açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, 9 ay içinde ByteDance'in TikTok'u satmaması halinde uygulamayı yasaklayacak olan torba yasayı imzaladı. Alman basınında yer alan habere göre Getir, Mayıs ortasında Almanya'dan çekilecek. Sadece Türkiye pazarında kalacak olan şirketin Almanya'da neredeyse 1800 çalışanı var. ABD hükümeti, ülkedeki çip üretimini artırmayı hedefleyen CHIPS yasası dahilinde Micron'a 6,1 milyar dolarlık sübvansiyon ve 7,5 milyar dolara kadar kredi vermeyi hedefliyor. Japonya Uzay Araştırma Ajansı JAXA, uzay aracı Slim'in 3. defa soğuk ay gecesini atlattığını açıkladı. New York'ta mahkeme, işlediği cinsel suçlar nedeniyle 2020 yılında 23 yıl hapse mahkum edilen Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'in adil yargılanmadığına kanaat getirerek kararın iptal edilmesine ve Weinstein'in yeniden yargılanmasına hükmetti. Evet sevgili dinleyenler, bugünün bülteni Metro Türkiye ile birlikte ulaştı. Mikrofonda ben İpek, sizlere öncelikle çok güzel bir gün diliyorum. Daha sonra keyifli bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşünceye dek, hoşça kalın.